Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. 19 Aralık 2019 Perşembe günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Dikkat çekici gelişmeler var yine. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın azil süreci Temsilciler Meclisi'nde tamamlandı. Kabul edildi iki madde ezici bir çoğunlukla. Ama tabii Temsilciler Meclisi'ndeki iş bitmiyor. Senato'ya gitmesi gerekiyor. Orada engelleneceği söyleniyor. Trump'ın çıkışları var, aktaracağım birazdan sizlere. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 senedir bir geleneğe dönüştürdüğü basın toplantısı var. Pek çok konuda hem Rusya'nın iç işleri hem dış politika meselelerinde mesajları var. Türkiye ve Libya konusunda verdiği mesajlar da var. Onları da soru üzerine, Anadolu Ajansı'ndan aldığı soru üzerine verdiği yanıtlar var. Yine onları da size önümüzdeki dakikalarda, ki basın toplantısı devam ediyor, yakalayabildiğim kısmını aktaracağım. Tabii Türkiye açısından önemli olan Libya'nın batısında hükmü geçen Trablus hükümeti. Resmen Türkiye'den asker talep ettikleri yolunda Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin haberler gelmeye başladı ki Cumhurbaşkanı talep gelirse değerlendiririz diyerek yeşil ışık yakmıştı. Libya'daki gelişmelere bugün bakacağız. Programın ikinci yarısında gazeteci yazar Musa Özuğru ile konuşacağız. Arap dünyasına Türkiye'nin Suriye'den sonra Libya'nın iç savaşına müdahil olma olasılığının nasıl yankılar yaptığını birlikte konuşacağız Musa Özuğru ile birlikte. Başka başlıklar da var. Zamanım el verdiği müddetçe size aktarmaya çalışacağım. Cumhurbaşkanı Malezya'da, Kuala Lumpur'da zirveye katılıyor. Oradan Malezya lideri Mahathir Muhammed'in mesajları var. İslam dünyasının ne kadar kötü bir durumda olduğunu, Müslüman dünyanın ne bilimin kaynağı ne de medeniyetin rol modeli olduğu saptamaları var. Cumhurbaşkanının başka saptamaları da var. Onları da aktarmaya çalışacağım. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden de 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Tekrarımızda akşam 11 ile 12 arasında yayınımızı kaçıranlar dinleyebilirler. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce Amerika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu dün akşam toplandı. Amerikan Başkanı Donald Trump'a yönelik görevini kötüye kullanma ve kongrenin işleyişini engelleme başlıklarından oluşan azil maddelerini görüştü ve onayladı. Öncesinde gerilim eksik değildi. 6 sayfalık mektubu vardı Donald Trump'ın Nancy Pelosi'ye, yani Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili başkanına yönelik. Pelosi bunu hastalıklı bir metin diye nitelendirdi. Saçma dedi, şöyle bir baktım hepsini okumadım dedi. Trump ise Pelosi'ye en kötü Temsilciler Meclisi başkanı dedi. Ve Trump'a yönelik azil oylamasının ertelenmesini cumhuriyetçiler dile getirdiler ama işe yaramadı bunlar. Neden olup bitiyor bunlar? Aslında iki sene boyunca Rusya Gate, yani Rusya'nın aslında Trump'ı seçtirdiği iddiaları çok tartışıldı Amerikan kamuoyunda. Robert Mueller özel savcı soruşturdu, araştırdı, doğrudan azle sebebiyet verebilecek hiçbir somut kanıt ortaya koyamadı ve Rusya Gate davası kapandı ki WikiLeaks sızıntıları bize aslında bütün bunların Demokratik Parti'nin kendi içerisinde Hillary Clinton'ın rakibini ekarte etme girişimleriyle başlayan ve Britanya istihbaratına uzanan daha fazla derin devlet operasyonu olduğunu işaret eden olgular çok fazla vardı. Soruşturma işe yaramadı ama geçen Temmuz sonunda Trump'ın Ukrayna'nın yeni seçilen lideri Vladimir Zelenski ile görüşmesinde, telefon görüşmesinde kullandığı üslup üzerinden bu azil davası açılabildi. Ancak orada Trump dökümleri yayınlamıştı aslında, ama tabii Trump da Amerikan siyasi geleneklerine çok fazla uyan bir başkan değil. Doğrudan size eğer benim istediğim gibi Amerikan iç siyasetinde 2020 başkanlık seçimindeki rakibim Joe Biden ve oğlunun Ukrayna'daki kirli işlerini soruşturmazsanız askeri yardım vermeyiz resti filan çektiği yok o konuşmada Trump'ın. Ancak tabii büyük bir devletin başkanı olarak Ukrayna liderini baskı altında bırakması, işte başkanlığını kötüye kullanması, içerideki rakibine karşı dışarıdan bir takım unsurlar bulma çabası biraz böyle siyasi etiğe dökülmüş durumda. Tabii yani siyasi etik dediğimiz zaman o da tartışmalı bir şey ki Trump'ın Amerika'daki siyasi etiği paramparça ettiği de bir vaka. Tabii Amerika'da diyeceksiniz, Amerikan politikasındaki bizim işte İngilizcesi corrupt sistem, yolsuz sistem diğerlerinde ne kadar etik barındırıyor? O da ayrı bir tartışma. Joe Biden'ın da Ukrayna'nın daha önceki başkanı Poroshenko'nun meydan darbesinde ne kadar çok rol oynadığı ve Poroshenko'yu nasıl tehdit ettiğini kendisinin ağzından anlattığı videoları da yerli yerinde duruyor. Dolayısıyla biraz tartışmalı yanları da elbette var. Neticede dün akşam Temsilciler Meclisi Genel Kurulu azli 197 hayıra karşı 230 evetle açık ara biçimde kabul etti. Cumhuriyetçiler, demokratlar tabii ki 3 tanesi yanılmıyorsam hayır oyu vermişler, ama cumhuriyetçiler hayır oyu verenler oldu. Evet, 3 demokrat cumhuriyetçilerin tarafına geçmiş deniliyor. Beyaz Saray sözcüsü Stephanie Grisham utanç verici hadiselerden biri diye açıklama yaptı bu konuda. 3. Başkan Trump azledilmesi gündeme getirilen, tabii senatoya gönderilecek bundan sonra genel kurulda oylandıktan sonra ve senatoda cumhuriyetçiler çoğunlukta olduğu için oradan geçmesi çok kolay gözükmüyor. Trump ne dedi peki? Dedi ki sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum, gerçekten azil olmuşum gibi hissettirmiyor değil mi diyerek dalga geçti. Michigan'da bir gösteride destekçileri bir araya gelmiş bu arada. Trump'ın burada Trump da kendisine aslında Amerikan halkından destek toplamaya çalışıyor ki aslında Gallup'un son anketine bakılırsa azil süreci başlamasıyla Trump'a destek %45'e yükselmiş. Ben de aslında eksenlerde çok çok dile getiriyorum. Bir yandan tabii burada Amerika'daki siyasi etiğin tümden gömülmesi meselesi var. Diğer yandan ise aslında bu azil sürecinin Trump'ın bir daha seçilmesine katkı sağlaması gibi acayip bir durum var. Amerika'daki tartışmalara da dönüp bakacağız. Evet, bu arada Türk-Amerikan ilişkilerinde Ermeni meselesiyle ilgili geçen hafta 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilmesi Senato'da epey bir yankı yaratmıştı. Biz de bu hafta baktık. Bu konuda enteresan bir biçimde Rusya dışişlerinden Kızılderili soykırımına dair Cumhurbaşkanı belgeler var ortaya koyacağız gibi cümleler kurmuştu. Yani tabii ben bunları hep Amerika'daki akademisyenler basından okuduğum için şaşırtıcı geliyor açıkçası, ama Rusya Dışişleri Bakanlığı da Amerikan topraklarına giden göçmenlerin Kızılderililere yönelik eylemler hakkında bilgi sunmaya hazır olduklarını açıklamış Maria Zaharova. Yani Washington'daki yerli müzesi, tabii Amerikalıların da bu işleri nereye döktükleri ayrı tartışma, yerler için müze kuruyorlar. Onları müzede dondurma yolunu seçiyorlar, ama Iowa'ya falan gittiğiniz zaman orada hala plantasyonları görüyorsunuz, rezervasyonları görüyorsunuz. Kızılderililere tahsis edilen ve oradaki yaşam da hiç kolay değil doğrusu. Ama bunlar Amerika'da tartışılmıyor mu? Tartışılıyor. Dolayısıyla böyle bir perspektifle Kızılderili soykırımına dair belgeleri sergilemekten bahsetmenin anlamını çözmek çok mümkün değil açıkçası. Ama tabii meclisler siyaseten bu olayları, tarihe mal olmuş olayları kullanmayı çok seviyorlar. Ülkelerin günümüz siyasetlerini beğenmedikleri ülkeleri hakkında onların siyasi tarihlerine dair ahkam kesmeyi çok seven bir siyaset yapısı da dünyada var. Onu da unutmamak gerekiyor. Efendim, Vladimir Putin'in basın toplantısı 2001'den beri düzenleniyor. 15.si bu sene 1895 gazeteci akredite olmuş. Geçen sene 3 saat 43 dakika sürmüştü. 2008'de 4 saat 44 dakika Putin soruları yanıtlamıştı. Bu konuda hiç çekinmeden de yanıtlıyor gibi gözüküyor. Bu arada çok da renkli sahneler yaşanıyor. Çünkü gazeteciler salon o kadar dolu ki Putin'in dikkatini çekip soruyu sorabilmek için böyle tuhaf pankartlar falan çıkartmaya başlamışlardı. Şimdi A4 yasağı getirmişler. Yani A4 boyutundan büyük pankartla dikkatini çekmeye çalışamazsınız diye. Renkli kostümler giyenler, efendim peluş oyuncaklar, hani Putin bana izin verir de soru sorarım diyenler eksik olmamış. Dünya çapında Batılılar da dahil olmak üzere katılıyorlar. Şimdi Türkiye'den Anadolu Ajansı muhabirinin sorusuna yanıt vermiş. O ne giymiş, nasıl dikkat çekmiş bilmiyorum ama Libya ve Hafter, Halife Hafter meselesini sormuş. Rusya'nın resmi pozisyonu bu konuda biraz karışık aslına bakarsanız ama Batı medyasında özellikle Rus güçlerin Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun saflarında yer aldıkları yolunda pek çok haber ve iddia yer alıyor. Bunu sormuş Anadolu Ajansı muhabiri. Batı basınının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz diye esprili bir biçimde öncelikle yanıt vermiş ve ardından da resmi pozisyonlarını dile getirmiş. Hem başında Essarac'ın bulunduğu hükümetle, yani Türkiye destekli, hem de Haftar ile temas içerisinde izlemiş. Yalan da söylememiş doğrusu. Ortaklarımızla diyalog içerisindeyiz. Zaten demiş Türkiye'den bir heyet gelecek. Dün aktarmıştım size, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında vardı dün. Onlarla da konuşacağız süreci. Umuyoruz Libya halkı tarafından kabul edilecek çözümler bulunabilir Libya'da. BM'nin özel temsilcisi var, Gassan Salame. Onunla bir çözüm bulunur. Çatışan taraflar arasındaki askeri eylemler durdurulabilsin ve anlaşmaya varılabilsin ifadelerini kullanmış Vladimir Putin. Libya ile ilgili gelişmeleri birazdan daha detaylı aktaracağım. Başka başlıklar da var. Geçen ay Avrupa Parlamentosu çok tartışmalı bir karar almış ve faşist Hitler Almanyası ile faşizmi dünya tarihinin dip çukuruna gömmüş Sovyetler Birliği'ni eşit tutan bir karar almaya cüret etmişti Avrupa Parlamentosu. Hakikaten çok enteresan bir biçimde. Putin bunu eleştirmiş. Kinizmin uç noktası bu demiş. İnsanlar tarih bilmiyorlar, okuma yazma becerisine de sahip değiller değerlendirmesini yapmış Vladimir Putin. Ukrayna liderini sormuşlar. Bu konuya yanıt vermek istememiş. Kendi mevkisi için böyle sorulara yanıt vermenin doğru olmadığını düşündüğünü söylemiş. Herkesin artıları eksileri vardır demekle yetinmiş. Ama Donbas meselesi siyasi bir mesele. O konuda da Donbas'ta Kiev hükümetinin yanlış hareket ettiği ve abluka uygulayarak bölgeyi kendisinden koparttı Donbas bölgesinde. Geçen sene ben de size paket hazırlamıştım. Bizzat da gitmiştim oraya. Gözlerimle de tanıklık etmiştim pek çok şeye. Burada mesela Putin'e tanklar, Rus tankları nereden, buradan bu tanklar nereden geliyor diye sormuşlar. Putin yerli tank demiş. Gönüllü savaşan Avrupa'dan gelmiş kişiler bulunduğunu söylemiş ki doğru. Ben de Avrupa'dan savaşmaya giden uluslararası tugaylar da çünkü var Donbas'ta. Sadece Kiev'den gelen insanlar değil, nüfusunun azımsanmayacak bir çoğunluğunda Rusça konuşanlar demek lazım, Sovyet halklarından oluşturuyor. StarTur 3 anlaşmaları, silahsızlanma, stratejik saldırı silahlarının azaltılması açılımı. Bu anlaşmaları anlaşmayı yenilemeye kendilerinin hazır olduğunu ama Amerika'dan tekliflerine yanıt gelmediğini, yetişmeyeceğini söylemiş. Trump'ın Nazi sürecini değerlendirmiş. Putin demiş ki yani yapay gerekçelere dayanıyor. Demin girişte ben de size gerekçelerini izah etmiştim aslında. Demokratların iç kavgasının bir neticesi bu. Önce Rusya ile işbirliği yapmakla suçladılar Trump'ı. Bu arada Trump Rusya ile hiçbir işbirliği yapmadı. Rusya ile ilişkiler Trump döneminde Obama dönemindeki kadar mı diye oranlayamıyorum şu an ama en beter halde diyebiliriz aslında. Velhasıl Putin başta Rusya ile işbirliğiyle suçlamışlardı. Şimdi de Ukrayna'ya baskı yapmakla itham ediyorlar diyerek oradaki tezata dikkat çekmiş. Sonu olduğuna emin değilim başkanım. Başkanlığının görevden alınacağını zannetmiyorum Senato tarafından demiş ki bu konuda zaten Amerikalılar da pek çok uzman da aynı görüşte. Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta olduğu için kimse azil beklemiyor. Bir mucize olur mu onu tabii kimse bilemez. Enteresan başka bir bilgiler daha var ama hepsinin detaylarıyla bakamadım. Çok hızlı yeni geliyor çünkü. Geçenlerde size aktarmıştım. Lenin'le ilgili bir değerlendirmesi olmuştu. Özellikle Türkiye solunda da pek çok insanın dikkatini çekmişti. O değerlendirme devletin Rusya, Rus devletinin köküne kibrit suyu ekmek tarzı bir değerlendirme gibiydi. Ama kimse anlayamadı Rusya'da bu işlerin aslında nasıl tartışıldığını. Biraz da böyle hep dışarıdan cımbızlayarak, tek bir cümleyi cımbızlayarak bir takım söylemlerle formüller geliştiriliyor ve sloganlar atılıyor onun üzerinden. Dolayısıyla bu konuya nasıl tam yanıt vermiş, bütün metnin hepsini görmedim. Ancak Vladimir Putin'in bir devlet adamı değil, bir devrimci olduğunu söylemiş, gözüme çarpan. En başta oydu. Sovyet döneminin de bin yıllık Rus devletinden kalan mirası kullanmamalarının da mümkün olmadığını söylemiş. Bir devlette devamlılık fikri çünkü Moskova'da geçerli olan siyasi elitte onu vurguladığını görüyoruz. Büyük ana vatan savaşı, yani Nazilere karşı verilen, uzay alanında yapılan atılım ve birçok başarı gibi gurur duymamız gereken birçok şey yapıldı demiş Sovyet dönemine atıf yaparak. Ama son 10 sene içerisinde kendilerinin üretim endüstrisindeki kapasiteyi nasıl arttırdıklarını, tahıl ve buğday ithal eden Sovyetler Birliği'ni ihracatçı haline getirdiklerini de söylemiş. Daha detaylı bakmak lazım. Bu arada Rus devleti muhabbetine bakarken burada milliyetçilik görmemekte de fayda var. Çünkü o sözünü ettiğim tartışmalı Lenin'le ilgili daha sonra açacağını söylediği değerlendirmede Rusluk dediğimiz şeyi de tartışılması gereken bir şey olduğunu kendisi dile getirmişti. Daha ziyade farklı farklı Sovyetlerin cumhuriyetlere ayrılmış olması, mesela Ukrayna Sosyalist Cumhuriyetler Birliği gibi, o onun merkezi idareyi zayıflatarak bölünme yaratması olgusuna işaret ettiği sonucunu ben şahsen çıkartıyorum. Biraz devletçi bir yorum ama Sovyetler Birliği döneminde de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Belki daha detaylı tartışmaya ihtiyaç var tabii bu meseleyi. Efendim güncel meselelerde Türk Akım gibi yeni doğalgaz hattı projelerine karşı Ukrayna'ya da doğalgaz vermeye devam edeceklerini, kendileri için maliyetli olsa bile transit yolunu koruyacaklarını söylemiş. Ukrayna'ya bir jestle davranma çabasının tezahürü olabilir. Belki Zelenski ile bir anlaşma umudu doğar diye. Rus sporculara kolektif cezalandırma, Dünya Dopingle Mücadele Kurumu WADA'nın kararı vardı. Bunu eleştirmiş, adil değil demiş. Yani doping yapanı cezalandırırsınız, bütün Rus sporcuları niye cezalandırıyorsunuz diye. Kamçatka var. İklim değişikliğinin nedenleri tam bilinmese de büyük bir sorun tespiti yapmış ama bu konuda Putin yönetimi de eleştiriliyor. Aslında imzalanacaktı küresel ısınmaya karşı anlaşma ama ne oldu onun sonucu, o da belli değil. Çok da sıkıştıran bir soru görmedim. En azından elime gelenler kadarıyla söyleyebiliyorum. Şimdilik bu kadarını görüyorum. Aslında devam ediyor basın toplantısı. Kalanları da yarın toplarız. Efendim Libya'ya dönüyoruz. Libya'da Trablus hükümeti, ihvancı hükümet, Misrata'daki militanların çabalarıyla ve destekleriyle ancak ayakta kalabilen Trablus hükümeti Türkiye'den resmen asker talep ettikleri yolunda haberler geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan talep gelirse düşünürüz demişti. En son deniz alanlarını sınırlandıran anlaşmanın yanı sıra bir de savunma mutabakatı vardı. Türkiye'de herkes kaygılı. Suriye'den sonra Türkiye bir başka savaşın, hiç tanımadığı coğrafyada başkalarının savaşının parçası mı yapılmaya çalışılıyor tartışmaları var. TBMM'de de var bu tartışma. Muhalefet şerhleri düşüldü. Bu konuda TBMM'den çıkartılan yasa için askeri işbirliği yasasının muğlaklığı. Bu arada Türkçesini ve İngilizcesini farklı yazarak inanılmaz bir şeye imza atmışlar. Asker gönderme söz konusu değil diye izahatları vardı Dışişleri Bakanlığı'nın. Türkçesinde şeyin gönderilmesi, danışmanlar vesaire söz konusu. Orada askeri bir şey geçmiyor ama İngilizcesinde asker göndermeye açıkça atıf bulunuyor. Hakikaten çok acayip diyebiliriz. Dolayısıyla kaygılar İYİ Parti'den de, HDP'den de, CHP'den de muhalefet şartları getirilmiş durumda. Ne olacak peki? Sarraç hükümetinin, ihvancı Libya'nın batısındaki ihvancı hükümetin talebini Türkiye karşılayacak mı? Mısır'dan açıklama var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Libya ile yapılan anlaşmaları kabul etmeyin diye çağrıda bulundu Mısır. Birazdan Musa Özürlüğü'ne soracağız. Mısır'ın tutumu nedir? Arap aleminin bu konuda tutumu nedir? Türkiye'nin bir Arap toprağındaki çatışmaya bu derece müdahil bir başka Arap toprağı. Bu sefer Suriye'ye olduğu gibi birlikte çullanarak değil ama bölünmüş bir Libya'ya bu şekilde müdahalesinin sonuçlarının nasıl tartışıldığını soracağız. İtalyan Dışişleri Bakanı bu arada Sarraç hükümetinden Türkiye ile askeri işbirliğini dondurmasını talep etmiş. Bu da enteresan, dikkat çekici. Salı günü Trablus'ta görüşmüş ve İtalyan basınında haberler yansımış. Rusya ise daha orta bir yol tutturuyor. Öyle söylemek lazım şu anda. Acaba nasıl nihai tutum alınacak? Şu an tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde Birleşmiş Milletler'in tarafları uzlaştırmasına dair perspektif yansıyor. Putin'in açıklamalarını da demin aktarmıştım size. Rus senatör açıklama yapmış. Oleg Morozov özellikle Türkiye'nin bu işe karışması meselesine, Türkiye'nin ciddi katılımı olmadan her iki ülkedeki sorunların çözülemeyeceğini söylemiş. Libya'daki sorun Türkiye'nin katılımı olmadan neden çözülemiyor? Ha belki de ihvancıları ikna etmek açısından kullanışlı bulunduğundan söz konusu olabilir. Derin katılımı olmadan çözülemeyeceğini anlıyoruz ifadelerini kullanmış. Tabii senatörlerden çok Putin'in ve Sergey Lavrov'un dediklerine bakmak lazım. Ama en son geçen Temmuz'da Halife Haftar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmüş, askeri yardım konusunu gündeme getirmişti. Ayrıca da Ekim ayında Hafter'in Sputnik'e verdiği geniş kapsamlı bir söyleşi vardı. Bu söyleşide başkenti cihatçı militanlardan kurtarmayı hedeflediklerini dile getirmişti. Herkesi kendilerinden başka herkesi kafir gören ve kafalarının kesilmesi gerektiği ideolojisine sahip unsurların Trablus'a hükmettikleri söylemlerini Sputnik'e dile getirmişti Halife Haftar. Ve sonra da Rusya'nın özel askeri şirketler aracılığıyla da Libya çatışmasına müdahil olduğu yolunda Batı medyasında iddialar sökün etmişti. Efendim Rusya tabii bir yandan da bu daha önce de dile getirildi. Dün de Gerasimov'un açıklamaları vardı Genelkurmay Başkanı'nın. NATO'nun çevreleme harekatından çok rahatsız ve bu yeni bir savaşa yol açar mı kaygıları, kendisini savunma refleksi sürekli çalıştırılıyor. Rus senatör Franz Klintsevich, NATO tarafından başlatılacak olası bir silahlı çatışmaya hazır olduklarını, gerekli önlemleri alacaklarını dile getirmişler. Böyle bir kaygı sürekli olarak dile getiriliyor. En son Karadeniz'e bir Amerikan gemisi girmişti. Onu takibe aldılar. Ama onun ötesinde de bir Rus keşif gemisi de Amerika kıyılarına yakın seyretmeye başlamış. Amerikalılar da onları takibe almışlar. Böyle bir gerilimler de devam ediyor. Onu da aktarmak lazım. Suriye sahasına bakalım. Suriye'de tarafları uzlaştırma merkezi Rusya'nın İdlib bölgesinde yüzlerce cihatçı militanın Suriye ordusunun mevzilerine saldırdıklarını ve püskürtülen saldırılarda 12 askerin yaralandığını duyurmuş. Saldırının Heyet Tahrir Şam, Huraseddin ve Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlendiğini belirtiyor Yuri Borenko. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu arada birazdan Malezya'dan açıklamalarında da dile getirdiği 4 milyon insan buraya gelecek tarzı bir takım açıklamalar gördüm. Nereye geliyor 4 milyon insan onu çok anlayamadım ama 50 bin zaten 4 milyon var pardon zaten 4 milyon var 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor diye açıklamaları var. Rusya ise yüzlerce cihatçı militanın Suriye'nin toprakları üzerinde Suriye ordusuna saldırdığını açıklamış. İki tank Tamana yakınlarında bir zırhlı araç desteğiyle 40 kişi saldırıya geçti ve İdlib bölgesinde Zeytuni yerleşimini ele geçirmeye çalıştılar, püskürtüldüler demiş. Evet, Orta Doğu'dan başka Filistin Devlet Başkanı Ramallah'ta düzenlenen Fetih Hareketi Devrim Konseyi toplantısı açılışında konuşmuş Mahmut Abbas ve seçimleri yapmaya çalıştıklarını, 2006'dan bu yana Filistin'de seçimler yapılmadı bu arada, ama Kudüs'te olmazsa seçim yok diye açıklama yapmış kendisi. İsrail'in bu arada Orta Doğu, Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü'nün Nikolay Mladenov'un açıklamaları var. İsrail'in yerleşimleriyle ilgili 3 yılda 22 bin yerleşim birimine onay verdiği işgal topraklarında Doğu Kudüs'e dahil Batı Şeria'da buna dair bir bilgilendirme yapmış BM Güvenlik Konseyi'ne. Lübnan'da Başbakan Hariri istifasını vermişti. Yeni hükümeti kurma görevini kabul etmeyeceğini yinelemiş. Lübnan zaten çalkalanmaya devam ediyor. Teknokrat hükümet kurarak Şii Hizbullah hareketini ekarte etmeye çalışıyorlar. Amerikalılar da bu ekonomik krizin tetiklenmesine Lübnan bankalarına uyguladıkları yaptırımla epey bir kolaylaştırıcı rol oynamışlardı elbette. Biraz körfezle bağımlı bir ekonomisi de olduğunu belirtmek lazım. Lübnan'ın ekonomik krizi de dinmiyor ve bu sarsıntı da dinmiyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Amerika'ya çatmış. Kuala Lumpur zirvesi, Kuala Lumpur'daki düzenlenen zirvede sadece Türkiye yok tabii, pek çok ülke var. İran Cumhurbaşkanı da dahil. Burada İslam dünyasının kalkınmasının önünde kültürel, ekonomik, güvenlik sorunları olduğunu, Amerika'nın askeri, siyasi, ekonomik tehditlerinin bu planlarını sürdürmek için, hegemonik planlarını sürdürmek için kullanıldığını, bazı Müslüman ülkelerdeki istikrarsızlığın da yabancı müdahalelerin önünü açtığını söylemiş. Tabii sizin içinizde bir takım sıkıntılar olduğu zaman başka birileri onu kaşıyabilir. Öncelikle içinizdeki sıkıntıları çözmeniz gerekiyor, başkalarını suçlamak yerine mesajı içeriyor. Ama bu bağlamda İran'da da sıkıntılar var. Acaba İran'ın sisteminden de kaynaklanmıyor mu bu sıkıntılar sorusu tabii kendisine yöneltilmesi gerekiyor. Mahathir Muhammed Malezya Başbakanı ise Kuala Lumpur zirvesinde Müslümanlar olarak bugün dünyanın saygısını kaybettik demiş. Müslümanlar ve İslam bugün terörizm ve kötü devlet yönetimiyle eşit görülüyor demiş. Nasıl görülmesin? Nasıl görülmesin? Yalan, dolan, talan düzeni her yerde var. Zenginler bir yerde, fakirler bir yerde. Sosyal adalet yok. Her şey Allah'a emanet, kader. Dolayısıyla böyle gözüküyor. Mahathir Muhammed'e haklı olarak mevcut durumumuzu dürüst bir şekilde değerlendirecek olursak kabul etmeliyiz ki dinimiz iftira ve hakaretlere maruz kalmaktadır ifadelerini kullanmış. Yani yaşayanlar demek ki böyle hissediyorlar, ne diyebiliriz? Dünyanın saygısını kaybettik, artık ne bilimin kaynağı ne de insan medeniyetinin rol modeliyiz demiş. Ne zaman rol modeli olduğunu ben çok bilemiyorum ama tabii vardır, bir ara sayıyorlar rol modeli diye. Efendim, ümmeti korumakta yetersiz kaldığını da söylemiş, zayıf ülkeler demiş. Pek çok şey de söylemiş başka. Cumhurbaşkanı, Müslümanların büyük kısmı hala açlık ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı bizde aramak gerekir demiş. Enteresan. Efendim, Suriye'den kaçan 3 milyon 700 bin kardeşimize sahip çıkıyoruz da demiş. İşte Müslümanlar Suriye'de savaş çıkarttıkları için bu 3 milyon 700 bin insan çıktı tabii. Onu da hatırlamak lazım. Efendim, 1.7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır demiş. Niye ki? İslam ayrı bir ülke değil ki. Pek çok ülkenin Müslüman halkları var. Onların ayrıca Müslümanlık başlığı altında BM'de temsil edilmesi gerekmiyor. Zaten Çin'in de Müslüman halkı var. Türkiye'nin de Hristiyan halkı var, Müslüman halkı var. BM sıralaması dine göre bir sıralama değil açıkçası. Bunu hatırlamak lazım tabii ki. Başka şeyler ne söylemiş Cumhurbaşkanı? Müslümanlar birbirine kurşun sıkarken kaynağını Arge'ye ayırması gerekirken silah tüccarları zengin oluyor. Doğru, hakikaten doğru. Mesela Libya iç çatışmasında müdahil olursanız kime silah sıkacaksınız diye de bir soru gayet meşru olabilir. İdlib'deki cihatçılar Suriye hükümetini paramparça edip, Suriye dokusunu paramparça edip eden cihatçılar savaşta yenilmeden bu işin bitmeyeceği aşikar. Erdoğan ise şu an İdlib'den yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor diye bir açıklama yapmış. Açıkçası bilmiyorum, ben böyle bir haber görmediğim için yorumda yapamıyorum. Cumhurbaşkanı böyle demiş ama. Efendim, ben süremi aştım. İskoçya'da bağımsızlık referandumu çabaları ile ilgili başlıklarım vardı. Fransa'da grev, emeklilik reformu kararlılığı Macron'un devam ediyor. Onlar vardı ama şimdi Musa Özurlu'ya bağlanmamız gerekiyor. Çünkü vaktimiz azalıyor. Soracak sorularımız çok ona. Özellikle de Libya hikayesi, Türkiye'nin müdahilliğinin nasıl algılandığına dair bir ara verelim. Goran Bregovic'den Osensia'yı dinleyelim. Az sonra burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Musa Özurlu ile konuşacağız. Ausencia. Si asa un tives pa voar nes distância, si un gazelle un fos pa correr se nem cansera, anto já na voceio un tava mamaché e nunca mais ausência tá ser nos lema, mas só na pensamento viajar sem medo, minha liberdade um tempo
araña soy muy fuerte. Un tiempo protección. Un tenso buen cariño. Y buen sorriso. Ay, soledad. Ten cima, sol, sozinho nasceu. Solta, brilha, mata, cigana, se clarão. Sem saber para onde, lume, para onde vai. Ai, solidão, é sino. Ai, solidão, tem cima, sol, sozinho nasceu. Solta, brilha, mata, cigana, se clarão. Sem saber para onde, lume, para onde vai. Ai, solidão, é sino. Mas só na pensamento, tá viajar sem medo. Minha liberdade é só na minha sono. Na minha sonho é forte. Tempo proteção, um tenso bom carinho e bom sorriso.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Musa Özurlu var. Hoş geldin Musa yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Musa, Orta Doğu meselelerini yıllardır konuşuyoruz seninle. Daha çok Suriye odaklı konuşuyoruz ama sen zaten bütün bu çatışmalar ve tırnak içinde Arap Baharı denilen süreçte Şam'daydın büyük ölçüde. Orta Doğu'yu da yakından biliyorsun ve Arap coğrafyasını da takip ediyorsun. Şimdi tabii Libya'yı tartışıyoruz günlerdir. Türkiye ile yapılan mutabakat gereği Libya'da olup biten sarsıntılar aslında. Ve bir şekilde... İşlerin nereye vardığı, biraz uluslararası toplumun bloklaşması, Türkiye'nin bu hamlesiyle bir şeyler yerinden oynadı gibi sanki. Hafter güçlerinin başkenti ele geçirmek üzere hamleleri vardı ama daha önce de yapmışlardı bu hamleleri. Trablus'taki ihvancı yönetimin Misra Atalı milislerle bir Türkiye'den de yardımlar alarak direnişi yeniden sağlamlaştırmaya çalıştığı yolunda da bilgiler var. Öncelikle bu Libya çatışmasını anlamak açısından en başından beri biraz da balık hafızalarımız var. Nasıl bu işlerin başladığını da hatırlamıyoruz. Bize süreci tekrardan dinleyicilerimize aktarabilir misin? Bu Kaddafi'nin devrilme süreci bağlamında.
Evet, yani Kaddafi'nin tabii devrilmesi ile birlikte Libya'da büyük bir otorite boşluğu doğdu. Hı hı hı. Ve sonrasında tabii özellikle Fransa, İtalya gibi ülkeler alan kapmaya çalıştılar ki önceden bir takım adımları da attılar ve bir alan da elde ettiler. Sonrasında tabii çeşitli dinamikler var. Yani bir ulusal mutabakat hükümeti var. Bir tarafta da işte Hafter var ama Hafter daha sonradan yeniden ortaya çıkan bir isim aslında. Fakat öncesinde bu ulusal mutabakat hükümeti içerisinde de tam bir birlik söz konusu değil. Yani kendi işlerinde de bir ihtilaf var ve işte bu Misrata'nın özellikle dinamiğiyle Trablus arasında bir problem devam ediyor. Fakat bunlar yine de kendilerini diğerlerine karşı daha yakın hissediyorlar birbirlerine. Ve dolayısıyla orada aslında birkaç otoriteden bahsedebiliriz ama dünya kamuoyu iki otorite üzerinden gidiyor. Bunlardan bir tanesi Ulusal Mutabakat Hükümeti, bir tanesi de Hafter tarafı. Ve bunların çatışması üzerinden Libya okunmaya çalışılıyor. Şimdi Türkiye'nin burada yapmaya çalıştığı şu, bir şekilde özellikle bu Güney Kıbrıs Rum yönetiminin işte gaz aramalarıyla ilgili olarak vermiş olduğu yetkilendirmeler sonrasında Türkiye o bölgede kendi haklarını savunmaya çalışıyor. Orada bir takım iddiaları söz konusu. Fakat şöyle bir şey var. Daha önce bu mesele sadece işte Batı'yla, yani Güney Kıbrıs Rum yönetiminin çalıştığı özel şirketler vasıtasıyla Batı'yla Türkiye arasındayken Türkiye'nin Libya adımıyla birlikte birden şeye çıktı. Yani Arap dünyasıyla da Türkiye aslında Erdoğan yeni bir cephe açmış oldu. Hı hı. Ve işin bir de o tarafı konuşulmaya evet. başladı.
Peki ona bakar mısın? Sen Arap medyasını da yakından takip ediyorsun. Bu iş evet. nasıl konuşuluyor? Şimdi yeni Osmanlıcılık muhabbetlerini biliyoruz. Suriye meselesi evet. yüzünden daha da alevlenmişti. Ne diyorlar? Neler yazıp çiziyorlar?
Yani şöyle bir şey var. Bir kere ben bundan birkaç ay öncesinde hangi gazeteydi hatırlamıyorum ama bir Arap gazetesinde şunu okumuştum. Erdoğan'ın Libya ile ilgili bütün girişimler aslında Gazze ilgili. Ve Erdoğan'ın bir şekilde işte bu Kıbrıs yönetimiyle olan mücadelesine Libya'yı da katmak istediği yazılıyordu. Ve gerçekten de birkaç ay sonrasında bu işin tamamen somutlaştığını gördük. Yani şimdi tabii yani Arap basını bunu çok önceden görmüştü zaten. Bunun yanında tabii şöyle bir şey var. Özellikle Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri medyası çok ilgili. Çünkü bu üç ülke de şu anda Türkiye ile sorun yaşıyor. Dediğim gibi Erdoğan'ın Libya adımıyla birlikte bu üç ülkede tabii harekete geçmeye kararlı. Çünkü şey de söz konusu, yani Erdoğan'ın Libya'da bir alan kazanması bir şekilde orada Hafter'i destekleyen bu üç ülkenin alan kaybetmesi demek. Dolayısıyla basınları da çok ilgili. Şöyle bir şey var mesela, Abdülbari Atvan tabii bu evet. Bunların basınları
çok bildiğimiz isim.
Ama çok evet. şey, çok bilinen bir isim. Diyor ki gelecekle ilgili olarak çatışmadan korkuluyor. Yani bu şey işin meselenin askeri bir boyuta kadar varabileceğini ama burada şunu
Türkiye'nin Araplarla acaba, çatışması mı burada
kasıt? Tabii ki kesinlikle. Tabii kesinlikle. Biraz sonra şeyden de vereceğim. El Ahram'dan da bir örnek vereceğim. Sivri'den oraya bir açıklaması var. Bu da Abdülbari Atvan'ı doğruluyor. Soruyu şöyle soruyor Abdülbari Atvan. Diyor ki tamam acaba Hafter Türk gemilerini vuracak mı? Ama onun üzerine bir başka soru soruyor. Mısır'ın uçakları kullanılacak mı bunda? Çünkü şey de var. Daha önce hatırlayalım, bundan birkaç gün önce iki kez üst üste yinelenerek ulusal şeyden ordudan yani Hafter tarafından kara sularına ya da hava sahasına giren Türk gemi ya da uçaklarının bir şekilde vurulacağı yönünde açıklamalar yapıldı. Dolayısıyla şimdi orada insanlar bir yandan da kendilerini çatışmaya hazırlıyorlar. Tabii Türkiye'nin göndereceği bir birlik olur mu olmaz mı? Bu gerçekten TSK içerisinden mi olur yoksa özel bir takım şeylerle güvenlik şirketleri vasıtasıyla mı olur? Bunu bilmiyoruz ama böyle bir ihtimali Abdülbari Atvan vurguluyor. Tabii bunun yanında bir başka şey El Arab gazetesinden Hattar Ebu Diyat diye bir isim var. Mesela o da şunu soruyor. Yani Doğu Akdeniz'in stratejik önemi son yıllarda bu özellikle bu gaz meselesiyle ilgili olarak arttı. Ama bundan sonra acaba ne olacak? Yani Erdoğan'ın bu adımı sonrasında ne olacak? Ve şöyle bir şey var. Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki bu yayılma olarak nitelendiriyor.
Yayılmacılık, Erdoğan'ın evet.
adımlarını, evet, yayılmacılık olarak nitelendiriyor. Belki bir nüfuz elde etmesinin yolunu açar gibi daha tarafsız bir yorumda bulunuyor. Ama bunun yanında şöyle bir şey de söylüyor. Erdoğan'ın herhangi bir şekilde burada hareket etmesi işte Rusya'ya da takılabilir. Çünkü orada Rusya var. Dolayısıyla Erdoğan'ın işi bu anlamda biraz zor. Fakat tabii son dönemde hani Erdoğan'dan da Rusya'dan da işte karşı bir takım açıklamalar söz konusu.
Evet.
Bugün
Rusya'nın
yine Rusya Yevmi'nin Arapçasından gördüğüm şey var. Yani soru sorulmuş. Putin de her zamanki ifadelerle.
Tabii Rusya tabii ki burada iki tarafa da iki taraftan birini seçtiğine dair henüz ser verip sır vermiyor. Hep perde arkası bilgiler geliyor. Onu da belirtmek lazım. Diplomatik olarak BM sürecini desteklemek dışında Türkiye ile bu açıdan sıkıntı yaşanabilir ama o sıkıntılar çözümsüz de değil gibi bana sorarsan. Peki şimdi şunu soracağım. Suriye tabii şimdi Türkiye'nin Suriye'den sonra bir başka Arap çatışmasının içine girmesi anlamına geliyor bu.
Tabii
fakat,
kesinlikle.
Değil mi?
Yani şöyle bir şey var. Daha önce şunu hatırlamak gerekiyor. Türkiye, Suriye'de Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar'la, evet. Kuveyt'le birlikte hareket ediyordu.
Kaddafi'nin devrilmesinde de NATO ile hareket etti
şekilde,
Türkiye.
Aynı şekilde. Tabii aynı şekilde yani. Erdoğan'ın açıklamaları vardı. NATO'nun orada ne işi var diye daha sonrasında da işte İzmir'i kullandırdı. Dolayısıyla şey var. Eski Suriye'de birlikte hareket ettiği ülkeler şu anda Erdoğan'a karşı. Yani bunları da karşısına almış durumda. Batı ülkeleriyle birlikte de hareket etmişti zaten. Onlar da yine bir şekilde şu anda Erdoğan'la çatışıyorlar. şeyle ilgili olarak, yani Doğu Akdeniz'le ilgili olarak. Yani mesele nereye varır? Doğrusu şu anı kestirmek şey değil. Ama mesela şey var, Şakul Avsat'a şeyin Abdülfettah Sisi'nin vermiş olduğu demeç bence çok önemli. Ki daha önce de yine yansımıştı yine Arap basınına Sisi'nin açıklamaları. Şöyle diyordu Sisi: biz acaba zamanında işte Mısır'a müdahale, Libya'ya müdahale etse miydik askeri olarak, yani ordumuzu soksa mıydık diye bir ifadesi var. Bu geçmişle ilgili bir pişmanlığını belirtiyor. İkincisi, tabii bütün bunlar Erdoğan'ın açıklamalarından sonra geliyor. İkincisi şöyle bir şey var: Libya'yı kimsenin kontrol etmesine izin veremeyiz. Bu bizim için bir ulusal güvenlik meselesidir. Hı hı. Dolayısıyla Mısır'ın bu şeye bakışı belli. Yani Libya'ya Erdoğan'ın herhangi bir şekilde asker göndermesine ya da orada inisiyatif almasına yönelik olarak bakışı belli.
Evet.
Zaten Mısır'la Türkiye arasında bir sorun yaşandığı için de Mısır muhtemelen bu meseleye bir taraf olarak katılacaktır. Evet. Çünkü zaten komşusu Libya.
Peki. Şunu soracağım bir de. Şimdi tabii Arap alemi dediğimiz zaman biz çok birleşik bir şeyden de bahsedemiyoruz. Enteresan bir biçimde tabii bir ihvan hattı yarılması var Arap hattında. Yani Suriye'de hep beraber bir araya geldiler. Suriye'nin üzerine adeta çullandılar. Batı'nın ve Türkiye'nin desteğiyle hallaç pamuğu gibi attılar Suriye'yi ve hala bugün olanlardan da hepsinin sorumlu olduğunu adım adım hatırlıyoruz, biliyoruz. Ama Suriye çatışmasındaki başarısızlıkları ve Türkiye'nin işte ucundan kıyısından bir takım kontrol alanları elde etmesi sürecinde o başarısızlıklarda geri adım atmaya başladılar. Ben mesela Şam'ın yeniden Suudi Arabistan'la bir takım iletişimlere girdiğine dair, Baye ile aynı şekilde, Baye'nin açıkça aynı aslında şekilde. En son geçenlerde Şam'daydı yanılmıyorsam. Misyonun toplantısı vesilesiyle bir şeyler gördüm. Araplara, Arap dünyasına Suriye'nin geri dönüşü şeklinde. Bu Türkiye'nin bu adımları tabii ki Katar tarafından, yani ihvancı blok diye bir şey oluştu. Türkiye'de burada Türklük başat unsur olmasına rağmen sanki Arapmış gibi bu çatışmalarda İslam üzerinden, ihvan üzerinden yer alıyor. Bu Arap dünyasında bir takım kırılmalara, yani bu nasıl böyle tartışılması söz konusu oluyor? Nasıl bir kırılmaları doğurabilir? Neler, ne görüşler dile getirilir sence?
Yani şöyle bir şey var. Mesela Katar'dan örnek verebiliriz. Hı-hı. Şeyle ilgili olarak, hani Libya ile ilgili olarak. Çünkü bu meseleyi hani tek başına işte sadece Suriye, sadece Libya, sadece başka bir başlık olarak alamıyoruz. Çünkü her birisi biriyle bağlantılı ve topyekun bir mücadele devam ediyor. Mesela Katar'dan yapılan işte yorumlar tamamen Hafter karşıtı yorumlar ve Hafter'in işte bir çete olduğu ve bu şekilde hani şey yaptığı, hareket ettiği iddiası. Bunun yanında tabii şöyle bir şey de var. Suriye meselesiyle ilgili olarak artık yavaş yavaş safların Arap dünyasında da belirginleştiğini görüyoruz. Yani bir şekilde artık Arap dünyası Suriye'deki bu meselenin bir an önce bitmesi taraftarı. Şöyle bir şey de var. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan tam bir strateji halinde hareket etmeye devam ediyorlar. Tabii Katar'la ilişkilerin düzeltilmesi yönünde de bir takım girişimler var. Ama ona rağmen bu tam olarak halledilebilmiş değil. Çünkü Katar'a yönelik olarak öne sürdükleri şart Türkiye ile ilişkilerini zayıflatması.
Bir de ihvan çıktı şimdi. Katar Türkiye'nin yumruk gücünü kullanarak kendi sermayesiyle Arap dünyasına ihvancılık dayatıyor. Anladığım kadarıyla Libya çatışması herhalde Körfez'in Katar'la çabucak uzlaşmasına en büyük engel de Libya çatışması olabilir.
En büyük engel tabii ki, kesinlikle. Çünkü Katar şu anda Türkiye ile birlikte yer alıyor. Az önce o işte Hafter'le ilgili yorum dediğim de o. Çünkü Katar tamamen Türkiye ile artık kader birliği yapmış durumda ve bu ikili şeyini, geleceklerini şu anda Libya sahası üzerinde görüyorlar. Dediğim gibi ama yani bu daha geniş çerçevede devam eden bir rekabet. Şu andaki tezahür Libya ve Türkiye ile Katar orada bir şekilde beraber hareket edecekler. Buna karşılık da Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır gibi bir takım ülkeler de hem Katar'a baskı yapmak üzere hem de Türkiye'ye alan tanımamak üzere karşı tarafta yer alacaklar. Ama burada belirtilen herhangi bir şekilde askeri bir durum söz konusu olursa bu gerçekten çok tehlikeli olarak görülüyor şeyde, Arap dünyasında. Yani bir takım çatışmalara da yol açabilir. Çünkü Türkiye'nin oraya asker göndermesi durumunda mesela bir Mısır'a ya da bir diğer bir başka ülkeye de asker gönderme hakkının doğabileceği yönünde bir takım yorumlar var ki bu da Türkiye ve Arap dünyasındaki bazı ülkelerin karşı karşıya gelmesi demek.
Evet, peki emperyalizm bağlamında konuşuluyor mu bunlar? Yani tabii ki böyle bir şeye çok da hakları yok. Batı emperyalizminin de aygıtları olduklarını biliyoruz bu Körfez ülkelerinin. Ancak tabii ki bir imparatorluk geçmişi söz konusu olduğu için onun yayılmacılık diye ifade ettin sen. Hangi çerçevede Abdülbari Atvan'dan dahil olmak üzere hangi çerçevede görülüyor? Yani bir hasmane bir yani tarihi Türkiye'de çünkü böyle ay bizi çok seviyorlar çok seviyorlardı zaten diyerek bir ihvancılık üzerinden formüle edildiği için gerçek manzara ne orada? Sonuçta gazeteler toplumun aynaları bir şekilde.
Evet, evet. Şöyle bir şey var. Mesela Abdülbari Atvan bu meseleyi Osmanlıcılık üzerinden okuyor. Zaten aslında uzun zamandır Türkiye'ye karşı bir takım yani makalelerinde özellikle buna vurgu yapıyor. Yani şimdi tabii sadece Batı emperyalizmiyle hani bu meseleyi anmıyor. Aynı zamanda Osmanlı'nın yeniden canlanması için Osmanlı'yı da bir emperyal güç olarak görüyor kendi döneminde. Dolayısıyla şimdi Erdoğan'ın böyle bir şeye böyle bir hamleyi yapmış olmasını da bunun devamı olarak görüyor ki bunu sadece Libya ile ilgili olarak değil, bütün Arap dünyası ile ilgili olarak savunuyor. Evet. Bunun yanında tabii gerçekten şeyden bakan, hani işte direniş ekseni dediğimiz yerden bakan yazarlar hiçbir şekilde tabii Libya'ya müdahale edilmemesi gerektiğini, Libya'nın işte kendi halkının iradesinin öne çıkarak Libya halkının çıkarlarına bir çözümün bulunmasını savunuyorlar. Ve bu anlamda da söylemlerini tahmin etmek çok güç değil. Yani bir şekilde emperyalizm karşıtı bir takım ifadeleri görüyoruz. Ama şöyle bir şey de var. Çoğunluğa baktığımız zaman da şey var. Bu meseleyi sadece işte Türkiye'nin yayılmacılığı üzerinden, tırnak içinde söylüyorum kendi ifadeleri, yayılmacılığı üzerinden de okuyorlar. Dolayısıyla şey var, iki yönlü bir eleştiri olduğunu söyleyebiliriz. Yani hem bir taraftan Batı emperyalizmine ama özelden baktığımız zaman da Erdoğan'a karşı bir tavır olduğunu söyleyebiliriz.
Evet. Peki Amerika ve Rusya'yı da çok kısa rica edeceğim, vaktim azaldı biraz ama yani Amerikalılar en baştan beri Libya'da ne yapacaklarını aslında çok bilemediler. Britanya'nın aslında bu tanınma muhabbeti tam da hiçbir şey taşlar yerine oturmamışken Britanya'nın bir katakullisiyle Trablus'taki hükümet uluslararası planda tanınmıştı ve sürecin hiçbir şartı da yerine getirilmemişti. O yüzden doğudaki Tobruk'taki meclisle tanınıyor, meşru bulunuyor. Britanya'nın her zamanki gibi bir uzun kolu var galiba burada ama Amerika ve Rusya'ya dair beklentiler var mı peki? Yansıyor mu beklentiler?
Şöyle bir şey var. Doğrusu o yönde bir şey görmedim ama şu kesin, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir şekilde tavır ortaya koymuyor olması şu anda, yani net bir tavır ortaya koymuyor olması bir şekilde şaşırtıcı görülüyor. Yani Amerika'nın biraz daha beklediği yönünde bir takım şeyler var, yorumlar var. Evet. Diğer yandan Rusya'nın
onlar da öyle
inisiyatif alabileceği yönünde bir takım yorumlar var. Yani Suriye meselesinde olduğu gibi Rusya'nın Libya'da da bu şekilde, yani Amerika'nın biraz geride kalmasıyla birlikte alan kazanabileceği ve özellikle Türkiye üzerinde bir etkisini kullanabileceği ve dolayısıyla Erdoğan'ın Rusya eksenine girip o şekilde belki Libya meselesini çözmeye çalışabileceği yönünde bir takım yorumlar var. Zaten o nedenle aynı zamanda işte Rusya'nın işte Hafter'i desteklemesi gibi bir şey yorum üzerinden Erdoğan'ın işinin zor olduğu ifade ediliyor.
Evet. Peki çok teşekkürler Musa Özurlu değerlendirmeler için. Daha çok konuşacağız. Bu pilav çok su kaldıracak. Çok teşekkürler.
Eyvallah. Kolay gelsin.
Evet, Musa Özurlu ile konuştuk. Arap coğrafyasını yakından takip eden gazeteci yazar arkadaşımız. Tiken Cahfakoğlu, Libya şarkısını dinleyelim. Böyle veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
Anutena tabele Anutena ta libi bele Anutena ta bele Anutena ta fansi bele Sira mani La route n'est pas bonne Moro la maloya meye Sou la maloya meye Yon la maloya meye la route n'est pas bonne. Yona malaya meye. La route n'est pas bonne. Anoutena tabele. Anoutena tali bibele. Anoutena tabele. Anoutena ta faransi bele. Ngosira mani. La route n'est pas bonne. La malaya beye. Sous la malaya beye. Yon la malaya beye. La route n'est pas bonne. Anoutena tabele. Anoutena ta libi bele. Anoutena tabele. Anoutena ta faransi bele. Anoutena tabele, anoutena ta libi bele. Anoutena tabele, anoutena ta faransi bele. Ngosira mani, la route n'est pas bonne. Mola malaya beye, la route n'est pas bonne. Akera malaya ye, anya kominu ye. Esclavage moderne, à quel amaloya yé, aïe comme il ouye, à la yankisi, aïe comme il ouye,
à la yankisi. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.